Ayrım 4, sayfa 28. Milliyetçilik. 19. yüzyıl Avrupa'da toplumların feodaliteden evrilip yeni bir yapıya girdikleri çağdır. Bu yeni yapı millet olarak isimlendirilmiştir. Bu evrim unsurları bakımından değişik ülkelerde farklı gelişmeler göstermiş, ayrıca her ülke aydınları kendi tarihi gerçeklerine göre bir millet tarifi benimsemişlerdir. Bu tariflerde coğrafya, dil, din, soy yahut devlet gibi farklı unsurlara ağırlık verilmiştir. Bu yapı değişmesi üzerine özellikle Marksistlerin geniş yayın ve tartışmaları olmuştur. Aynı gelişme modelini Türk ve diğer Doğu toplumlarına uygulamakta sıkıntı çekenler, yeni kavramlar ortaya atarak tarihi gerçekliği bu açıklamalara uydurmaya çalışmışlardır. Bu yoğun yayınlarda karşılaşılan temel sıkıntı, bütün toplumsal oluşumların ekonomik süreçlerle açıklanmaya çalışılması ve hayatın ekonomik ilişkiler biçimine indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. İdeolojik bir körlüğe düşülmediği takdirde rahatlıkla görülebilmektedir ki, üretim ilişkilerinin yarattığı ortak ruhi zemin yanında aynı aileden olmak, aynı dili konuşmak, aynı ülkede oturmak, aynı türküleri söylemek vesaire de ortak bir gerilim yaratmaktadır. Eğer farklı kaynaklardan doğabilen bu gerilimler örtüşürlerse, gerilimin gücü artar, çelişirlerse zayıflar. Nitekim 1. ve 2. Dünya Savaşlarında işçi sınıfı özel eğitim ve propaganda yoğunluğuna rağmen aynı dili konuştuğu, aynı ülkede yaşadığı insanlara karşı, yani milletine karşı savaşmamıştır. Yani aynı ekonomik ilişkiler düzeyinde bulunmaktan doğan sınıf şuuru ne kadar güçlü olursa olsun, aynı dili konuşmak, aynı bayrağın altında olmaktan doğan milli şuurun yerini alamamıştır. Sovyetler Birliği'nin yeni bir Sovyet insanı tipine dayalı yeni bir toplum yaratma çabaları, diğer etmenler bir yana bırakılırsa, temelde milli asabiyetleri kıramadığı için başarısız kalmıştır. Ayrıca Sovyetlerin yeni bir toplum mu yaratmak, yoksa Rus egemenliği altındaki diğer milletleri daha kolay yönetilebilir hale getirmek istedikleri de tartışmaya açıktır. Sovyetler içindeki Türk topluluklarının alfabelerini değiştirmek ve birbirinden farklı lehçe ve şiveleri mümkün olduğu kadar parçalayarak ayrı yazı dilleri haline getirmek projesi Çarlık zamanında başlayıp Sovyetler zamanında uygulaması devam ettirilmiş bir plandır ve ekonomik ilişki kuramlarıyla ilişkilendirebilecek hiçbir açıklaması da yoktur. Bir kere daha tekrarlayalım ki, değişme hayatın kanunudur. İnsanın çocukluktan yaşlılığa, ağacın fidandan meyve vermeye doğru kendisi kalarak değişmesi gibi, bir topluma kimliğini veren kültür de doğal süreçler içinde kendisi kalarak değişir. Her dönemine ayrı bir isim vermeniz onun kendiliğini değiştirmez. Bugün millet olarak isimlendirdiğimiz toplumlar da belirli ve her biri farklı süreçler içinde gelişerek, değişerek günümüzdeki yapılarına kavuşmuşlardır. Bizim kimliğimizi oluşturan Türk kültür varlığı binlerce yıldır oluşa gelmektedir ve bu tarihi sürecin hiçbir kuramsal temele yahut uygunluğa da ihtiyacı olmamıştır. Kuramsal uğraşmalar bizim bu oluşları daha kolay kavramamız ve açıklamalarımız içindir. Olgunun zatıyla ilgili değildir. Gültekin sözünü taşa Türkçe kazımıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey bundan böyle divanda, dergahta ve barigahta Türkçe konuşulmasını buyurmuştur. Yunus Türkçe yazmış, Karacaoğlan Türkçe söylemiştir. Hunlardan bu yana Türk'ü söylediğimizi biliyoruz. Yoğurdu kaç yılında icat ettiğimizi bilmiyoruz ama binlerce yıldır mutfağımızda olduğunu biliyoruz. Pastırma da öyle. Halılarımız ve kilimlerimizin desenleri, arkeolojik kazıların birkaç bin yıla tarihlenen buluntularında görünüyor. Geçen binlerce yıllık bu süreç içinde Türkçeden kilimlerimizin desenlerine ve yoğurdumuzun tadına kadar kültür unsurlarımız sürekli değişiyor ve fakat kendisi, yani Türk olarak kalıyor. Bütün kuramsal tartışmalar bu binlerce yıllık oluşumu değişime rağmen Türk kalışı kavrayabilmek için kurduğumuz zihni yapılardır. Tarihi gerçeklikle ilgili değildir. Bu evrim içinde milletimiz 19. yüzyıla geldiğinde kültürel ve toplumsal yapısı bir önceki yüzyıldan çok daha farklı değildi. Aynı dil, aynı mutfak, aynı bayrak, aynı hanedan giderek bozulup feodal oluşumlara fırsat veren bir toprak düzeni ve özellikle aynı hukuki yapı. Bu hukuki yapı içinde Müslümanlar milleti hakimedir ve kendilerini hakim millet olarak algılarlar. Müslümanlar içinde doğal olarak var olan farklı dil ve kültürler gelişmelerini sürdürürler. Türk Türk olarak, Arap Arap olarak. Türk'ün yahut Arap'ın kendisine Müslüman olma yahut milleti hakimeden olma dışında bir algılaması yoktur. Dikkat edilsin ki kendisi tarihi süreç içindeki bütün kültürel farklılıklarıyla ve gerçekliğiyle vardır. Ama milleti hakime yahut Müslümanlık dışında varlığını hissettiren bir algılaması yoktur. Milliyetçilik propagandaları onları farklılıklarını vurgulayarak etkilemeye çalıştığında onlar toplumsal, kültürel açıdan ne idiyseler yine o idiler. Yapılan aynı şeyin yani yüzyıllardır var olan ve oluşmakta olan toplumsal gerçekliği farklı bir şekilde algılanmasını sağlamak ve bu öne çıkartılan farklı kültür unsurlarına dayalı yeni bir şuur oluşturmaktı. Bu şuur yeni bir iman ve asabiyet yaratacaktı. Eski kabile toplum ve kültür yapısına dayalı iman ve asabiyetin yerini o günkü toplum ve kültür yapısına dayalı bir iman ve asabiyet alıyordu. Bu yeni algılama biçimi Müslüman toplulukların toplumsal gerçekliğini değiştirmese de kendileri hakkındaki şuurlarını farklılaştırdığı için parçalayıcı oluyordu. Osmanlı kültür ve siyasi yapısı içinde geleneksel kavmi asabiyetler büyük bir başarıyla geriye itilmişti. Sönmemişse de İslam ve Osmanlı iman ve değerleriyle terbiye edilmişti. Müslümanlık ve hakim millet gibi olumlu ve bir birleştirici iki unsura vurgu kimlik için yeterli oluyordu. Halbuki yeni gerilim, Müslüman toplum içindeki farklı kültür unsurları, özellikle dil ve diğer kültür unsurları motive edilerek büyütülüyordu. Yani farklılıklar vurgulanıyordu. Bu yüzden Ziya Gökalp bu yeni akımı İslam dünyasını parçalayan bir içtimai mikrop olarak nitelendirmişti. Ne var ki asır milliyetçilik asrıydı ve bu gidişten kaçınmak mümkün değildi. Ayrıca umulan bütün içtimai ve siyasi hamleler içinde böyle bir gerilime ihtiyaç vardı. Geleneksel Osmanlı ve İslam gerilimi bu hamle enerjisini verememiş, Devlet-i Aliye'nin parçalanmaya gidişini durduramamıştı. Öyleyse kabaran milliyetçilik duygularını gemleyip İslam toplumlarının hizmetine sunmaktan, yani bu gerilimi İslam milletlerinin kurtuluşu için kullanmaktan başka yol yoktu. İslam toplumları birlikte yapamadıkları şeyi tek tek denemek zorundaydılar. Çünkü milliyetçilik gerilimi uyuyanları uyandırıyor, yorgunları yeni bir hamle gücüne kavuşturuyordu. İslam kardeşliği fikrini kaybetmeden, düşmanlığa düşmeden bu gerilimi her toplumun kendi kurtuluşu için kullanması gerekti. Burada zaman zaman kullanıldığına şahit olduğumuz, Cumhuriyet'in bir millet inşa projesi getirdiği ve bunu gerçekleştirmeye çalıştığı şeklindeki ifadelerin kimlik idrakini yaygınlaştırmak ve kimlik unsurlarını güçlendirmek anlamında anlaşılması gerekir. Yukarıdan beri işaret etmeye çalışıyoruz ki ne Cumhuriyet döneminde ne 19. yüzyıl boyunca yeni bir toplumsal yapı, bir kültür, bir millet inşa edilemiyor. Böyle bir projede yoktur. Sadece tarihi olarak var olana yeni bir bakış açısı, buna dayalı yeni bir şuur, bir iman ve asabiyet oluşturulmaya çalışılmaktadır. Türk kültürünün kaynakları kaç bin yıla dayanıyorsa, Türk milletinin oluşum süreci de o kadar eskiye dayanır. Bu tarihi ve kültürel gerçeklik projelerle oluşturulamaz. Var olan hakkındaki şuurumuz, inancımız değiştirilebilir ve gerilimimiz güdülenebilir. Böylece var olanın gelişme süreci eğitim yoluyla etkilenmeye çalışır. Başarılı yahut başarısız olduğu tartışılabilecek olan da bu eğitim sürecidir. Marksistler uzun zaman işçi sınıfına bir sınıf şuuru ve imanı kazandırmak için uğraşmışlardır. İşçi sınıfı diye bir toplumsal gerçeklik var ama sınıf şuuru yok diyerek kendi kuramlarıyla çelişkiye düşmek bahasına bütün ağırlıklarını bu şuur ve inancı oluşturacak propaganda çalışmalarına vermişlerdir. Yukarıda da işaret ettiğimiz toplumun gelişmesini etkileyebilecek eğitim çalışmaları ancak içeriğin toplumsal ve insani gerçeklere uygun olmasıyla başarıya ulaşabilmektedir. Fransız sosyolojisi ve ondan mülhem olarak Ziya Gökalp bu şuurlanmaları içtimai teriler olarak ifade ve açıklamıştı. İçtimai teriler, toplum içindeki çeşitli toplumsal grupların, sınıfların, meslek zümrelerinin kendi varlıklarını, özgül varlıklarıyla kavramaları, yani öznel kimlik şuuruna kavuşmaları halidir. Gökalp, bir milletin bu anlamda şuurlanması, yani o günkü toplumsal yapısını, konumunu idrak ederek yeniden isimlendirilmesi ve bugün kullandığımız terimlerle öznel kültürel kimliğini algılamasına da mefküre demişti. Mefküre, genellikle büyük buhran dönemlerinde yaşanan derin coşkunluklardır. Bizim açımızdan toplumumuz Türk kimliğini bu heyecan dalgası halinde kavrar ve açıklar. Gökalp, tarihi ve kültürel gerçekliği, varlığı olmayan bir şey mefküre olamaz der. Yani toplumsal gerçeği olmayan bir şey mefküre olarak algılanamaz. Mefküre, var olanın algılanmasıdır. Bu algılama ile birlikte milli şuurun kuvvetlendirilmesi, gelecek planlamasının bu şuura göre yapılması, eğitimin çerçevesine giren işlerdendir. Bu yeni algılama biçimi ve şuurun ortaya çıkışında, yani mefkürenin yaşanmasında, devlet-i aliyenin siyasi gelişmeler birinci derecede etkili olmuştur. Bu süreç kısaca şöyle gelişmiştir. 1856 Islahat Fermanı, siyasi haklar bakımından vatandaş olarak Müslümanlarla gayrimüslimleri eşit duruma getirince, devletin klasik İslam geleneğindeki yapısı bozulmuştur. Devlet adamlarımızın, devletin esasına halal geldi dedikleri, halkımızın da öfkeyle gavura gavur demek yasak oldu diye anlattığı şey, devletin kurucu ilkelerindeki bu sapmaydı. Bu sapmaya yabancı devletlerin ağır baskıları altında ve devlet-i aliyenin bir çıkış bulmak üzere başvurulduğu bilinmektedir. Bütün vatandaşların eşitlendiği bu yeni anlayış, belki gerçekten de bir kurtuluş olabilirdi ama zaman yanlıştı. Asır millet asrıydı. Bu yeni anlayışa göre hakim millet kavramı kalkıyor, Müslüm gayrimüslim herkes siyasi haklarda eşit devlet vatandaşları haline geliyordu. Memur olabilir, asker olabilir, siyasi temsil noktalarına gelebilirlerdi. Tarihi kültürel bir gerçeklik olan Osmanlı kavramı, eşit vatandaşların oluşturduğu yeni bir içerik kazanıyordu. Eskiden insanlar Osmanlı Ermenisi, Osmanlı Rumu, Osmanlı Yahudisi ve Müslüman iken, şimdi hepsi Osmanlı oluyordu. Bu yeni kavram halka bir şuur olarak kazandırılabilse ve bu inanç çevresinde bir gerilim oluşturulabilseydi, belki gerçekten de devlet için bir çıkış olabilirdi. Ama bu kavram çevresinde yeni bir iman ve gerilim yaratabilecek bir eğitim hamlesine devletin ne zamanı ne de imkanı vardı. Tam tersi ortaya çıktı. Geleneksel yapının bozulmasıyla Osmanlı milletleri arasında yarılmalar oldu. Rum Rumluğunu, Ermeni Ermeniliğini ve Müslüman Müslümanlığını daha bir şiddetle duyumsamaya başladı. Namık Kemal gibilerin Osmanlı şarkıları ancak okumuş bazı Türk kesimleri etkileyebildi. Bu da doğaldı. Çünkü Ziya Gökalp'in de söylediği gibi, Türk devletin sahibi idi ve bu bütünlüğün korunması için her şeyini vermeye hazırdı. Gerçi devlet-i aliyenin ayakta kalabilmesi için her şeyini veren başkaları da vardı. Son ana kadar Kanal Cephesi'nde ve Irak'ta çarpışan Arap birlikleri, Çaviş gibi, Şekip Arslan gibi aydınlar ve hatta Osmanlı taraftarı oldukları için ibret olsun diye Moskova'ya götürülüp orada asılan Rum asilzadeleri de vardı. Ama dünyanın gidişatı Osmanlılık mayasının tutmasına izin vermemişti. Asır milliyet asrıydı. Tanzimat döneminden itibaren her seferinde Batılı devletler ve Rusya'nın kışkırtmaları eşliğinde Müslim gayrimüslim ayrışması giderek arttı. Sultan Hamit ve sonrakiler fiilen bir İslamcılık siyaseti gütmeye çalışsalar da Osmanlıcılık resmi siyaset olarak sonuna kadar sürdürüldü. Ne yazık ki tarihi ve kültürel yapıya uygun bir İslamcılık geriliminin yaratılmasına zaman ve şartlar el vermedi. İslamcılık duyarlılığının destanlık görüntüleri yaşansa da bunlar devlet-i aliyenin ayağa kaldıracak yoğunluk ve genişliğe ulaşamadan Birinci Dünya Savaşı gidişatı noktalandı. Bu siyasi parçalanmalar içinde Osmanlı toplumu, Balkan Savaşı ve Çanakkale gibi büyük buhranlar içindeki galeyanlı anlarda mefküreyi yaşadı. Türk kimliğini algıladı yani Anadolu ve Rumeli'deki fiili kültürel gerçekliğini idrak etti.